Ayrım 18.
Fakat kendi eseri olan 1909 değişikliği bunu son derece zorlaştırmıştı. Bu engeli aşmak için fesih mekanizmasının 1876'daki biçimine geri döndürülmesini planladı. Meclis-i Mebusan'ın iddiatçı, reisi Halil Bey'e, Menteş'e göre de meclis ihtirasa kapılıp memlekete muzır hal alınca devlet reisi onu feshedebilmeliydi. Ne var ki İT'nin bu amaçla Sadrazam Mehmet Said Paşa'ya verdirttiği bir anayasa değişikliği önergesi, madde 7-35, meclisteki muhalefetin sürekli engellemeleri yüzünden görüşülemedi. Muhalif mebuslar sistemli bir şekilde toplantı yeter sayısına ulaşılmasını önlüyorlardı. Sonunda İT ve onun denetimindeki hükümet engellemeleri etkisizleştirmenin ve 7. ve 35. maddelerin üzerinden atlamanın formülünü buldu. Meclisin toplanmaması iki defa üst üste red kararı sayıldı. Sadrazam istifa etti, daha doğrusu ettirildi. Yine aynı kişi Mehmet Said Paşa aynı makama getirildi. Yeniden KE değişikliği önerisi meclise sunuldu. 10 gün süren tartışmalardan sonra değişiklik için gerekli olan 2/3'lük oy çoğunluğu elde edilemeyince de bu red kararına dayanılarak 18 Ocak 1912 tarihinde meclisin feshine karar verildi. Yeni seçimlerin hangi koşullar altında yapıldığını kestirebilirsiniz. Kabineye sokulan iddiatçı bakanlar ile İT ve bazı yerel yöneticilerin el birliğiyle yeni meclise 264 iddiatçı mebus girdi. Muhalefet ise yalnız 6 sandalyede kalmıştı. Bu seçimlerin siyasal edebiyatımıza sopalı seçimler adıyla geçmiş olması uygulanan öbür yöntemler konusunda yeteri kadar fikir verir. Bu koşullarda 18 Nisan 1912 tarihinde açılan yeni meclisin KE'nin 7, 35 ve 43. maddelerini istenen yolda değiştirmesi şaşırtıcı bir gelişme sayılmaz. Ancak değişikliklerin ayan ve padişahça da benimsenip kesinleşmesi için daha 2 yıl beklemek gerekecektir. Şu var ki bu bekleyiş ayan ve padişahın direnmesinden değil, siyasal koşullardaki ani değişiklikten doğdu. Bu şaşırtıcı ve beklenmedik değişiklik, seçimlerden sonra kurulan İT yanlısı Mehmet Said Paşa kabinesinin ancak 3 ay kadar dayanabilmesi, onun çekilmek zorunda kalmasıyla birlikte İT'nin de siyaset sahnesinin ön sıralarından uzaklaşmasıdır. İT seçimlerde sandalye kazanmış ama saygınlığını yitirmişti. Huzursuzluk ve siyasal çalkantılar bu yüzden daha da artmıştı. Trablusgarp Savaşı ve Rumeli'deki ayaklanmalar hem hükümeti hem de onun siyasal dayanığı olan İT'yi yıpratmıştı. Kısa zamanda huzursuzluk o dereceye geldi ki iddiatçıların baş dayanığı olan ordu içinde bile bir muhalefet hareketi baş gösterdi. Halaskar, Kurtarıcı Zabitan adındaki bir askeri grup, hükümetin çekilmesi, sorumsuz hiçbir kuvvetin hükümet işlerine karışmaması, ordunun siyasetten uzaklaştırılması, adil ve dürüst yeni seçimlerin yapılması talepleriyle ortaya çıktı. Sonuçta Halaskaran korkusu etkili oldu. Bu gelişmeler karşısında durumu iyice sarsılan hükümet, meclisten güven oyu isteyip bunu elde ettiği halde ertesi gün çekilmek zorunda kaldı. 16 Temmuz 1912. Meclisin güvenini almış bir kabinenin çekilmek zorunda kalması ülkede kamuoyu ve asker baskısının eriştiği boyutları gösterir. Yeni hükümeti kuran Meclis-i Ayan Reisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kabinesi kısmen tarafsız kısmen de muhalefete yakın kişilerden oluşuyordu. Üç eski sadrazamı da içine aldığından Büyük Kabine diye anılan bu kabine ile birlikte İT'nin de ayağı hükümetten kesilmiş oldu. Hükümetle anlaşmazlığa girip dağıtılma, fesih vesilesi yaratmak istemeyen mecliste bu şartlarda güven oyunu esirgemeyecekti. Yeni kabine, Hürriyet ve İtilafçılar ve öbür muhaliflerin istekleri doğrultusunda şaibeli seçimler sonucu oluşmuş olan meclisin dağıtılması çarelerini yine de aramaya koyuldu. Denenen yolların mecliste tıkanması sonucu bu defada başka bir formül bulundu. KE'yi yorumlama yetkisine sahip olan heyet-i ayandan alınan görüşte bu meclisin sırf eski meclisle kabine arasında doğan anlaşmazlığı giderme amacıyla oluştuğu belirtiliyor. Bu nedenle de dağıtılmasının anayasaya uygun düşeceği sonucuna varılıyordu. Bu yoruma dayanılarak meclisin feshine karar verildi. 4 Ağustos 1912. Böylece aynı yıl içerisinde ikinci defa meclisin fesih mekanizması çalıştırılmış oluyordu. Bu arada hükümet ne olur ne olmaz düşüncesiyle sıkı yönetim ilan etmeyi de ihmal etmedi. Önce hükümetten ayağı kesilen İT, şimdi de meclisin dağıtılmasıyla büyük bir darbe yemiş oluyordu. Onun iktidara doğru ve önlenemez gibi görünen yükselişi beklenmedik bir düşüşle noktalanmıştı. Ama buna virgüllü bir nokta demek daha doğru olur. Çünkü başlayan yeni dönemde kısa bir parantez olarak kalacak, çok geçmeden İT kendine özgü yöntemlerle siyasal iktidara yeniden ve bu defa tam oturmacasına gelecektir. 2. İttihat ve Terakki'nin kesin iktidarı 1913-1918. İttihatçı çoğunluğuna dayalı meclis dağıtıldıktan sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti Hİ yanlısı İT karşıtı bir siyaset izledi. Balkan Savaşı nedeniyle yeni seçimler yapılmadığından ülke 20 ay kanun gücünde kararnamelerle yönetildi. Savaşın ilk kademesinin kesil bir yenilgiyle kapanması ülke içindeki siyasal durumu yeniden etkiledi. İlkin Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi çekildi, onun yerine Kamil Paşa kabinesi kuruldu. 29 Ekim 1912. İkincisi ve asıl önemlisi, bozgun ortamının yarattığı havadan da yararlanan İT, bundan 3 ay sonra ansızın yeniden iktidara geldi. Talat ve Enver Beylerin düzenledikleri Babe Ali baskını 23 Ocak 1913 sonucu Kamil Paşa istifa ettirildi. Yerine getirilen Mahmut Şevket Paşa, iddiatçı gruba karşı bağımsız kalmaya özen gösteriyordu ama kabinesinin tek dayanağı bu güçtü. Üstelik kabinede de birçok iddiatçı yer almıştı. Paşa'nın muhaliflerce düzenlenen bir suikasta öldürülmesi, 11 Haziran 1913 sonucu kurulan Prens Sait Halim Paşa kabinesi ise İT'nin kesin iktidarı demek oluyordu. Aynı yıl İT, cemiyet fırka ikiliğine son vererek kendini siyasi fırka ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı'nın bitimine kadar da ülkeyi fiilen tek parti olarak yönetti. Görülüyor ki 1913 yılı hem meşrutiyet hem de İT için bir dönüm noktasıdır. Bu dönemeç İT açısından üç temel değişmeyi vurgulamaktadır. İT cemiyet tipi ve yarı gizli bir örgütlenmeden açık bir siyasal partiye dönüşmekte, çok partili bir meşrutiyet içinde kendine yer aramaktansa tek parti olmaya doğru gitmekte ve Osmanlıcı programından uzaklaşarak ulusçu, Türkçü ve laik bir eğilim içine girmektedir. Bu sonuncusu Arap tepki ve ayaklanmalarına 1916 gerekçe olacaktır. Şu var ki 1913'te partileşme kararı alan İT, 1918'de önderlerinin yurt dışına kaçmasından sonra kendini dağıtma kararı verene kadar gerçek bir siyasal parti kimliğine bürünemedi. Yarı gizli bir baskı ve terör komitesi ruhuyla hareket etmekten vazgeçmedi. Parti, imparatorluğun geleceğini belirleyecek en hayati sorunlar karşısında bile komplocu, oldu bittici ve antidemokratik yöntemlere başvurmaktan, kapalı kapı siyaseti uygulamaktan geri kalmadı. Bunun tipik örneği, Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenme sonucunu doğuracak olan karardan, sığınan Alman gemilerinin Karadeniz'e Rus limanlarını bombalamaya yollanması, nazırların ve sadrazamın bile haberinin olmayışıdır. Nisan 1914'te sadece İT'nin katıldığı ve bu yüzden de daha çok bir plebisiti andıran seçimler sonucunda oluşan meclis, 1912'de başlanan fakat ayan ve padişahça kabulü geciken anayasa değişikliğini tamamladı. Böylece meclisin fesi bazı ufak farklarla 1876 sistemindeki şekline döndürülmüş, kolaylaştırılmış oluyordu. Hatırlanacağı gibi bu değişikliğin amacı meclisteki muhalefeti sindirmek ve gerektiğinde yeni bir meclisin oluşmasını sağlayabilmekti. Ancak 1914'te tamamlanabilen bu değişikliğe artık pek ihtiyaç kalmamıştı. Çünkü bu tarihten sonra İT fiilen tek parti durumuna gelmişti. Nitekim bu dönemde tatil kararları KE madde 7 aldıran 2 Ağustos 1914-1 Mart 1915 İT, meclisin fesih yoluna gitme ihtiyacını duymamıştır. Tarihin cilvesi olarak bu önleme savaş bitiminde başvurulacaktır. Ama başvuran artık iktidardan devrilmiş ve önderleri yurt dışına kaçmış olan İT hükümeti değil, Padişah Vahdettin'di. Amaç iddiatçı çoğunluğuna sahip meclisten kurtulmak ve galip devletleri yatıştırmaktı. Böylece fesih mekanizmasını değiştiren İT kendi silahıyla vurulmuştu. 1914 yılı asker-sivil iktidar ilişkileri bakımından da bir dönemeç oldu. Bu tarihe kadar meşrutiyet yönetiminde siviller hakim durumdaydı. Genç Türkler için de siyasal kararları İT'den Talat, Nazım, Cavit ve Hüseyin Cahit, Muhalefet Partisi'nden de İsmail Kemal, Prens Sabahattin ve Ali Kemal gibi sivil kişiler vermişlerdi. Küçük rütbeli genç Türk subaylar Enver, Niyazi, Eyüp Sabri, Sadık Beyler yalnız 31 Mart olayı, Haziran 1912'deki Halaskar Zabiten Grubu hareketi ve 23 Ocak 1913'teki askeri darbe gibi bunalımlar sırasında siyasal roller oynamışlardı. Yüksek rütbeliler ise Mahmut Şevket Paşa, Mahmut Muhtar Paşa, İzzet Paşa ve benzerleri Genç Türkler adıyla anılan siyasal kesimden değillerdi ve bunların politika ile yakından ilgileri de yoktu. İddiatçıların bunlarla zaman zaman işbirliği yapmış olmaları, bu iki grup arasında önemli ideolojik ayrılıkların varlığını da örtbas etmeye yetmiyordu. 1914'ten sonra ise asker-sivil ilişkilerinde üstünlüğü ele geçiren birinciler oldu. Birinci Dünya Savaşı yenilgisi, İT'nin dağılması ve meclisin feshinden 21 Aralık 1918 sonra durum yine değişecek ve mütareke döneminin yeniden canlanan gücü saray, Vahdettin olacaktır. Birbiri ardı sıra gelip giden kabineler de saraya karşı bir denge rolü oynayamayacaklardır. Ancak bu kısa sürecek son bir canlanmadır. Bir yandan galip devletlerin baskısı ve sonra da başkenti ve yurdun çeşitli yerlerini işgal etmeleri, öbür yandan da yurdun önemli bölümünün giderek ulusal iktidarın etki alanına girmesiyle İstanbul sınırları içinde bile sözünü geçiremez hale düşen başkent monarşisinin ve Osmanlı Devleti'nin günleri artık sayılıdır. Son Osmanlı Meclisi mebusanı da İstanbul'un işgali üzerine 16 Mart 1920 çalışmalarına süresiz ara verecek, daha sonra da padişahça feshedilecektir. 12 Nisan 1920. 3. İttihat ve Terakki ile ilgili bazı kritik sorunlar. Bu konu ve dönemle 1908-1918 ilgili olarak ilk akla takılan soru şu olsa gerekir. İkinci meşrutiyeti hazırlayan 31 Mart ayaklanmasını orduyla birlikte bastıran İT, 1913'e kadar neden doğrudan doğruya iktidar olmuyor, kendi hükümetini kurmuyor, hala Abdülhamit Devri paşalarının kurduğu kabinelerle yetiniyordu? Bu soruya cevap arayanlar, İT'nin iktidar için değil, meşrutiyeti ilan etmek için kurulmuş ve örgütlenmiş olması, kadrolarının genç ve tecrübesiz oluşu üzerinde durmuşlar. Bu eksikliklerin iddiatçıları bizzat iktidar olmaktan çekinir hale getirdiğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca mevcut kamuoyunun akıl ve bilgeliği başta değil yaşta buluyor olması da bir handikaptı. Böylece iktidar isteksizliğini bazı iddiatçılar bir erdem haline bile getirdi. İktidar korkusu ya da çekingenliklerini mevki hırslarının olmadığını ileri sürerek açıklamaya çalıştılar. İT gücünü nereden alıyordu? Siyasal ağırlığını nasıl duyuruyordu? Akla gelen bir soru da budur. İT örgütsel gücünü ihtilalci ve yarı askeri yapısından alıyordu. Cemiyet, meşrutiyetin ilanından ve hatta 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra bile gizli çalışma ve tetiş yöntemlerini terk etmedi. Örneğin cemiyetin 1908, 1909, 1910, 1911 kongreleri kapalı yapıldığı gibi merkezi umumileri de açıklanmadı. İT'nin ideolojik ve psikolojik üstünlüğü ise meşrutiyet kahramanı oluşundan ve 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında oynadığı rolden ileri geliyordu. İT'nin asıl politik kurumsal güç kaynağı ise ordu ve meclisti. Özellikle 31 Mart ayaklanmasından sonra İstanbul'da ilan edilen ve 9 yıl kadar süren sıkı yönetim ve askeri mahkemeler onun başlıca baskı aracıydı. Komutan Mahmut Şevket Paşa'nın oldukça mesafeli tutumuna karşın bu dönem İT'nin güçlenmesine, muhaliflerin ise sinmesine ve yarı askeri bir rejime yol açmıştır. Meclise gelince buradaki iddiatçı çoğunluğa İttihat ve Terakki Fırkası adı verilerek dışarıdan İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kumanda edilmekteydi. Cemiyet fırka ikiliğine 1913'te son verilecek, İT kendini bir fırkai siyasiye ilan edecektir. Nihayet İT'nin güçlenmesine yarayan bir başka etken de 5. Mehmet Reşat'ın silik ve uysal kişiliğinin saray faktörünü devreden çıkarmış olmasıdır. Böylece İT'nin manevra alanı daha da genişlemiş oluyordu. Üçüncü soruyu şöyle düzenliyoruz. İT'yi otoriter ve antidemokratik davranmaya iten neydi? Bu soruya da burada ayrıntılı ve doyurucu bir cevap getirmeye olanak yoktur. Ancak belli başlı bir takım varsayımlara değinilebilir. Bir görüşe göre demokrasi ve özgürlük kavramlarıyla siyaset sahnesine giren İT'yi bu tezlerden saptıran başlıca iki neden vardı. Birinci neden Türkçülüktür. İttihatçıların görünürdeki programları Osmanlıcılık ve meşrutiyetti. Ama bunun eksiksiz uygulanması gerçek siyasal program olan Türkçülük ve Türkler zararına sonuçlar doğuracaktı. O zaman iki yoldan birini seçmek gerekiyordu. Ya meşrutiyetten vazgeçilecek ya da meşrutiyet iyice saptırılarak uygulanacaktı. Meşrutiyet kahramanı olarak ortaya çıkan İT birinci yola gidemezdi. Böylece ikinci seçenekte karar kılındı. Seçimler meclis ve kamuoyu diktacı ve komplocu yöntemlerle sürekli baskı ve denetim altında tutuldu. Kendini Türklüğün tek koruyucusu sayan İT, iktidardan uzaklaştırılmayı kabul edemiyor, kendine karşı yönelen her türlü muhalefeti vatana ihanet sayıyordu. İkinci olasılık seçimlerin ve meclisi umuminin taşra tutucularının bir yarışma ve etkinlik alanı haline gelmesinden duyulan korkudur. Meşrutiyetle seçimli ve parlamentolu düzene geçiş, tıpkı birinci meşrutiyette olduğu gibi taşra egemen sınıfı olan eşraf, toprak ağası ve benzerlerinin yeniden yükselişine ve temsiline zemin hazırlamaktaydı. İttihatçı Jön toplumsal ve idari konumu ise bunu sineye çekmelerine elverişli değildi. Böylece seçimler ve siyasal hayat üzerindeki İT baskısı bir ölçüde iddiaçıların taşranın egemen sınıflarına karşı duyduğu tepkiden kaynaklanıyordu. İT'nin antidemokratik tutumunu içinde bulunulan ortamda besliyordu. Geri tarımsal, feodal yapı ve kültür, demokrasi geleneğinin olmayışı 30 yıldan fazla sürmüş olan istibdat dönemi başlıca etkenlerdir. Ayrıca dış müdahaleler ve savaş koşulları da otoritarizm için elverişli ortam yaratıyordu. Fransız ve İngiliz liberalizmlerine hayranlıkla işe başlayan Jön Türkler, bu devletlerin giderek Rusya'ya yanaşmalarından ürkünce Abdülhamit'in dostu olan ve 1908'de karşı oldukları Almanya'ya yaklaşmak zorunluluğunu duydular. Nitekim kısa süren bir duraklamadan sonra ülkedeki Alman nüfusu yeniden canlandı. Bu arada çok sayıda subay eğitilmek üzere bu ülkeye gönderildi. Böylece Osmanlı ordusu içinde Prusya militarizminin yarattığı bir komplocu subay çekirdeği doğdu. Bunların yardımıyladır ki Alman militarizminin Yakın Doğu siyaseti ve bunun yerli uzantısı olan Turancılık ülküsü uygulamaya konacaktır. Bu eğilim ve yöntemlerin iç politikada da en katı uygulamaları beraberinde getirmesi ve muhalefete en küçük bir şans tanımaması şaşırtıcı değildir. Son olarak şu soruyu soralım. İttihat ve Terakki'nin bu dönemin siyasal hayatındaki yeri ve işlevi ne olmuştur? 1912'ye kadar iktidarı denetleyen ve iktidara tırmanan bir güç olan İT, 1913'teki Babıali baskınıyla tam iktidarını kurmuş ve fiilen tek parti haline gelmiştir. İT'nin bundan sonraki siyasetinin anayasa hukuku açısından iki önemli sonucu olacaktır. Birincisi, parlamento çoğunluğunun her şeye yetkin, kadir olduğu tezini dayatmış ve uygulatmış olmasıdır. Bu ise antidemokratik işlemlerin parlamento iradesi biçimine sokularak hukukileştirilmesi demektir. İkinci sonuç, İT'nin iktidarı ele geçirdikten sonra bu mevziyi bir daha başkası tarafından alınamayacak biçimde tahkim etmesi, adeta geçilmez bir kale haline getirmesidir. Bunun da siyasal hayatta serbestçe yarışma ve açık iktidar ilkelerine nasıl ters düştüğü ortadadır. 4. Milletler ve Meşrutiyet. Coğrafi ve nüfussal açılardan küçülmüş olmasına karşın Osmanlı Devleti 1908'den sonra da çok uluslu bir imparatorluktu. Dolayısıyla ikinci meşrutiyet rejiminde milletlerin konumu yeni düzenin işleyişini yakından ilgilendiren sorunlar arasındadır. Türk ve Müslüman olmayan milletler meşrutiyetin yeniden ilanını sevinçle karşılamışlardı. Ancak çok geçmeden bunların çoğunda önemli tutum değişiklikleri görülecektir. İT'ye karşı muhalefetin ötesinde Osmanlı sistemi dışında seçenekler arama eğilimi de ortaya dökülecektir. Bunun çeşitli nedenleri ve göstergeleri vardır. Bir kere Jön Türklerin liberal kanadının değil de iddiatçı kanadının iktidarda söz sahibi olmaya başlaması bir dönüm noktası olmuştu. Temmuz devriminden bir ay sonra liberal eğilimi Kamil Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi, İT'nin değil liberallerin iktidara yükselmesi biçiminde algılanmış, Rum ve Ermeni cemaatlerince iyi karşılanmıştı. Bunlar devletçi, Türkçü, millici yönleri belirginleşen İT'den farklı olarak liberalizme yerinden yönetim ve kişisel girişim ilkelerine bağlı görünen Prens Sabahattin çevresine liberaller yakınlık duymaktaydılar. Ancak Kamil Paşa kabinesine karşın İT'nin etkili bir iktidar paydaşı durumuna yükselmesi, sonra da 31 Mart olayı bu cemaat liderlerini İT'ye ve meşrutiyet rejimine karşı tutum almaya itti. Bununla ilişkili olarak söz konusu cemaatlerin içinde milliyetçi, özerklikçi ve ayrılıkçı tutumlar daha da su üstüne çıktı. Örneğin 17 Aralık'ta toplanan meclisin Rum mebusları Panhelenist'ti. Türdeş nitelikli Rum cemaati üzerinde Ortodoks Kilisesi'nin nüfusu büyüktü. Rumlar kadar türdeş olmayan ve kendilerini özdeşleştirebilecekleri bir devlete sahip bulunmayan Ermenilerin, aydınları ve Anadolu'daki tüccar ve zanaatkârların çıkarlarını temsil eden ve nispeten Jön Türklerle işbirliğine açık olan taşnaklar kanadında bile bağımsızlık eğilimi gelişiyordu. Dinsel cemaat ve liderlerinin bir başka tedirginliği de milletler sisteminden gelen tarihsel ayrıcalıklarını ve fiili özelliklerini yitirmeleri olasılığıydı. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Yahudiler dışındaki bütün gayrimüslim milletler kendilerine birer dış koruyucu bulmuşlardı. Bu da ülkenin bağımsızlığını tehdit eden bir durumdu. Tanzimat ve KE hukuki eşitlik sağlamıştı ama geleneksel cemaat ayrıcalıkları son bulmamıştı. Şimdi ise İT yönetimleri cemaat örgüt ve önderlerinden bu ayrıcalıklarından vazgeçmelerini, diğer yurttaşlarla eşit statüye gelmelerini istiyordu. Bu yerleşik ayrıcalıkların ortadan kalkması demekti. İT'nin milletler sisteminin ayrıcalıklarını kaldırıp her şeyi aynı hizaya getirme politikasını başarması durumunda Rum ve Ermeni varlıklı sınıflarının kaybedeceği çok şey vardı. Bunlar iddiatçıların temsil ettiği Türk küçük burjuvazisi üzerindeki üstünlüklerini de yitireceklerdi. Milliyetler sorununun gizlediği bir sosyoekonomik boyutta vardı. Yani sorun sadece etnik ve dinsel değildi. İT yönetimleri etnik ve dinsel kökenleri ne olursa olsun bütün ayrıcalıklı sınıfların konumunu sarsacak, küçük ya da orta burjuvaziye iktidar yolları açacak bir aranış içindeydiler.